Evet, iyi geceler sayın izleyiciler. Programımıza devam ediyoruz. Serdar Hocam'la, Cihat Hocam'la ve Akın Hocam'la birlikte. Hocam hoş geldiniz.
Sağ olun, hoş bulduk.
Buyurun.
Bir video var, onunla başlayabiliriz. Evet.
Başlayalım.
Lökositlerle ilgili. İnşallah.
Bu bir lökosit, bir bakteri hücresini kovalıyor. Bakın şimdi peşinden gidiyor. Tabi burada gözleri olmayan bir hücre, görmeyen, duymayan
siyah olan
hücre,
şey bakteri hücresi.
Bir hücrenin diğerini hücreyi kovalaması kemotaksis denen bir işlemle gerçekleşiyor. Gönderdiği kimyasal sistemleri bakın yakaladı ve aldı, yutuyor.
Şimdi o bakteri onun içinde mitokondri mi oluyor? Hani diyorlar ya endosimbiyosis teori.
Evet, yani o kadar saçma bir teori ki bu Lynn Margulis denen bir kadın var, Darwinist, Amerikalı. Roma'daki toplantıya da gelmişti. Süper uydurma bir şeyle çıkıyor 1970'li yıllarda böyle. İddia şu şekilde. Bakteri hücresi, bakteri hücresini yutarak o bakteri yuttuğu bakteri hücresi ondaki enerji santralına dönüşüyor. Mitokondri denen yapıya, organele dönüşüyor. Ayrıca yine bir bakteri hücresi fotosentez yapan siyanobakterileri yuttuğu zaman da bu bitki hücresine dönüşüyor. O kloroplast denen bir organele dönüşüyor diye iddia etmişlerdi. Bunu şuna dayandırmışlardı. Yani dayandırdıkları bir şey yok da. Yani iddialarına güya dayanak olarak göstermişlerdi. Mitokondrinin kendi DNA'sı var. Bu doğru. Hücrenin de ana DNA'sı var. Yani bakteri hücresinin diyelim. Kendi ana DNA'sı var. Diğer mitokondrinin de kendi DNA'sı var. Bu bir kere son derece özel bir durum. Hakikaten mitokondrinin kendi DNA'sı olmasının çok büyük bir faydası var. O da şu. Hücre bölündüğü zaman, hücre bölünürken biliyorsunuz ikiye bölünüyor, iki ayrı hücre oluyor. Mitokondrinin kendi DNA'sı olmasaydı, mitokondriler bölünemeyecekti ve dengesiz olarak bu hücre içerisinde dağılacaktı bir hücreden diğerine. Çok son derece dengesiz bir biçimde. Ve burada çok önemli bir enerji dezavantajı ortaya çıkacaktı. Yani mitokondrinin önemli bir kısmı bir hücrede, diğerine hiç olmadığı takdirde ölüm gerçekleşir. Oysa mitokondri kendi DNA'sı olduğu için süratle bölünüyorlar hücre bölünmesi sırasında. Ve sayıları derhal iki katına çıkarak makul oranlarda bir kısmı bir hücreye, bir kısmı diğer hücreye gidiyor. Bu Allah'ın yarattığı özel bir sistem, birincisi. İkincisi, bir kere söyledikleri o kadar mantıksız bir şey ki bir hücre başka bir hücreyi yuttuğu zaman hakikaten böyle bir olay var. Fagositoz deniyor buna. Bir hücre diğer hücreyi yutuyor. Mesela bağışıklık sistemi hücreleri. Başka hücre yuttuğu takdirde mikropları örnekte görüldüğü gibi derhal sindiriyorlar. Çünkü sindirecek enzimleri var. Lizozom denen yapıları var, özel yapıları. Ve tahrip ediyorlar ve onu sindiriyorlar. Şimdi tabii bakteri hücresi başka bir bakteri hücresini yuttuğu takdirde onu derhal sindirir. Bu sefer diyorlar ki o zaman bir süre sindirme enzimlerinden yoksundular. Böyle de olmaz. O zaman da o hücre açlıktan ölür. Yani evet. Sindirme enzimi olmayan bir hücre yaşayabilir mi? Tabii ki yaşayamaz. Yani her iki durumda da olmuyor. Ayrıca mitokondrinin yaklaşık 600 küsür proteini oluyor kullandığı. Ve bu proteinlerin önemli bir kısmı ana hücrenin kendi DNA'sında kodlanmış olarak var.
Önemli bir kısım söyleyelim. %90'dan fazlası.
Evet.
İnşallah.
İnşallah. İnşallah. Şimdi bir hücre sahip olmadığı bir organelin, henüz sahip olmadığı bir organelin proteinlerini nasıl kendi DNA'sında barındırabilir? Böyle saçma bir şey olur mu? Daha hiç yok o organel. Kendi DNA'sında onun proteinlerini taşıyor. Böyle mantıksız bir iddia olur mu? Ya süper saçmalık tabii. Tabii ki böyle bir şey yok. Mitokondri, mitokondri olarak yaratılmış. Zaten mitokondrisi olmayan bir hücre de yaşayamaz ki enerji santralı olmayan bir hücre.
Aslında bu örnek, bu onların bu safsatası, bu saçma iddiası evrim teorisini anlamak için çok örnek bir durum. Neden? Çünkü bunların ne kadar böyle saçma böyle hayaller peşinde koştuğunu gösteriyor. Hiçbir delilleri yok. Tek gördükleri ortada olağanüstü bir teknoloji var. Nükleer santraller gibi çalışan solunum sistemleri ve bizim yapamadığımız güneş enerjisini dönüştüren olağanüstü fotosentez işini yapan kloroplastlar var bitkilerde. Bunları biz yapamıyoruz. Hücrenin içinde de bunu görüyorlar. Bu nasıl ortaya çıkmıştır? Şimdi normalde şuurlu bir insan ortada olağanüstü bir teknoloji varsa elbette ki bunda mükemmel bir mühendislik. Ve onu ortaya koyan mükemmel bir akıl vardır. Mükemmel bir kudret de bunu yapmıştır der. Halbuki onlar mükemmel bir yapıyı tesadüfe hamlediyorlar. Çok saçma. Ve bunu yaparken hiçbir iddiaları yok. O kadar çürükler ki bir DNA görüyorlar. DNA varsa herhalde başka bir canlı sindirmiş olabilir diyorlar. Ama yani hiçbir iddiaları yok. Yani sindirim sen de bahsettin, sindirir normalde. Ve kendisinin çoğu proteini zaten başka bir yapı üzerine kodlu. Yani neye dayanıyorsun? Bir tane örneği yok bunun. Sen laboratuvarda sürekli bunun deneyini yapıyorsun. Bir tane öyle bir durum var mı? Yok. O zaman neye dayandırıyorsun? İşte zan ve tahminle yalan söylerler diyor ayette inşallah. Evet. Konu şeytanı Allah'a sınırım. Onların durumu da tamamen böyle.
Evet. Yani evet. Zaten her zaman böyle bir materyalist bir açıklama getirmeye çalışıyorlar. Yani bunun sebebi bu. Ama bilim böyle işte materyalist olacak, her zaman materyalist olur öyle bir şey. Yani son 100 yılda bilimin içerisine sokulmuş ve bilimin amacı olarak gösterilmeye çalışılmış bir şey. Halbuki bilim bakar, eğer metafizik bir durum varsa işin içerisinde, değil mi?
Evet.
Onun inşallah metafizik olduğunu söyler. Yani bakar ki ilk hücre gerçekten tesadüfen oluşamıyor. İlk protein tesadüfen oluşamıyor. O zaman bilim şöyle der, yani bizim şu anda bilemediğimiz ya ama çok üstün bir akıl tarafından bunun yaratılmış olması gerekiyor der. Yani hani işte yani aslında en normali Allah'ın yarattığını söylemeleri ama en azından bir aklın, üstün bir aklın yarattığını söylemeleri gerekiyor. Yani böyle ipsiz sapsız açıklamalarla yok işte bakteri birini yutmuş, o hücre olmuş, işte sindirimi yoktu. Sindirim olmazsa diyorsun işte nasıl beslenecek, işte o da öyle olmaz falan. Yani zaten evrimciler şu anda şoka girmiş durumdalar. Yani hocamızın yaratılış atlası tüm dünyaya gittikten sonra bir şok içerisine girdi. Hani hocalarım daha iyi bilir. Şok içinde gerçekten insan böyle ne dediğini bilmiyor, değil mi? Yani saçmalar.
Agoni denen bir olay var.
Evet.
Tabii, ölüm çok, korkusu.
Ölüm korkusu ve çok birbiriyle çelişkili ifadeleri olur. Evet. Yani en güzel örneğini verelim. En güzel örneklerinden bir tanesi. Şimdi evrimcilere diyoruz ki, ya kardeşim diyoruz, bu mutasyon geçiriyor bu canlı. Tamam. Her defasında bu mutasyon tam olması gereken şekle nasıl sokuyor bu canlıyı diyoruz. Adamlar diyor ki biz öyle bir şey söylemedik ki diyorlar. Mutasyon vurur isabet eder. Milyonlarca böyle yanlış şey oluşur diyor. Aralarından en doğrusu seçilir. O yaşamına devam eder diyor. E tamam o zaman diyoruz. Peki biz bu milyonlarca yanlış canlıyı neden ara geçiş fosili olarak fosil katmanlarında görmüyoruz diyorlar. Biz öyle bir şey demedik ki diyorlar. Yani illa ara fosil olması için çarpık çırpık mı olması lazım diyorlar. Hep düzgün olarak gider diyorlar. Yani ne dedikleri belli değil. Bir soruyu sorduğumuz zaman onunla ilgili işte kurtaracak cevabı veriyorlar. Başka bir soru sorunca onunla tamamen tezat oluşturacak, mantık olarak da her açıdan tezat oluşturacak başka bir cevap veriyorlar. Yani artık ama bunları çocuklar bile inanmıyor yani Allah'ın izniyle, hocamızın vesilesiyle. Artık yaratılış atlasıyla evrim tüm dünya üzerinde bitti artık. Konuşacakları hiçbir konuları kalmadı yani.
Yani fosil kaynaklarının, fosil kayıtlarının bu derece insanlarca bilinir olması bir defa kimseyi artık kandıramıyorlar. Çünkü evet, kullandıkları şey yöntem bilgisizce insanları saptırma yöntemiydi.
Evet.
Artık bilginin kendisi de durduğu için ortada paleontolojik veriler açıkça net bir şekilde fotoğraflarla, detaylı fotoğraflarla şu anda ortada olduğu için web sitesinde de aynı şekilde var. Kitaba ulaşamayanlar web sitesinden de ulaşabiliyorlar.
Evet.
Bu takdirde artık kimseyi kandıramıyorlar.
İnşallah.
Çünkü kandırabildikleri insanlar cahil insanlardı tabii ki. Yani konunun cahili olan insanlar. Cahil derken onu demek istemiyorum. Konunun cahili, konu bilmeyen insanları kandırabiliyorlardı.
Evet.
Artık herkes rahatlıkla böyle bir şeyin olmadığının bilgisine ulaşabiliyor.
Evet.
Bu noktada artık yani kandırma devri bitti.
Evet. Yani yaratilismuzesi.com adresinden binlerce fosil fotoğrafına kardeşlerimiz ulaşabilirler. Yaratilismuzesi.com.
Siteyi gösterebiliriz aslında.
Yaratilismuzesi.com. Evet.
Siteyi de gösterebiliriz.
Çünkü doğada hep bir tesadüf, işte devamlı bir karmaşa ortamı, işte rastgele olaylar gerçekleşir vesaire gibi böyle bir imaj yaratılmaya çalışılıyordu. Böyle bir şeyin olmadığı artık çok iyi biliniyor. Yani nereye bakarsak bakalım hep bir yaratılış gerçeği var. İnşallah. Böceklerde olsun, hayvanlarda olsun, insanın vücudunda olsun, her yere nereye bakarsak bakalım mükemmel bir dizayn, mükemmel bir yaratılış gerçeği çıkıyor karşımıza.
Evet,
hep bir amaca yönelik olarak çalışan pek çok parça aynı amaç için çalışıyor.
Evet.
Yani bu hiçbir şekilde tesadüflerle zaten izah edilemeyen bir şey. Artı bilgi var zaten bunların içinde, nasıl bunların gerçekleşeceğinin bilgisi zaten yazılı.
Evet.
Yani tesadüf zaten burada kalkmış oluyor zaten ortada. Evet. Çünkü o tesadüf diye nitelendirdikleri şeyin bilgisi var. Nasıl olacağı tarif edilmiş. Hücre olsun, işte bütün bakteriler olsun, mikroplar bile olsun aynı şekilde o bilgiye göre zaten hareket ediyorlarmış. Bu çıktı ortaya.
Evet, inşallah.
Yani genetik zaten bu iddiayı tamamen yerle bir etti, kaldırdı ortadan.
İnşallah.
Yani bu noktada artık yani tesadüf kelimesi hiçbir şekilde yer bulmuyor bilim dünyasında.
Ben bir resim gösterecektim. Şimdi bu yani bir bakterinin bir yapıyı bir hücrenin bir yapıyı kendi içine alması çok büyük bir olaydır. Yani bu bunlar öyle üzerinden hızlıca geçiyorlar. Diyorlar biri diğerini yuttu. Bu yutma dediği içi için bile o kadar fazla protein görevli ki, o kadar fazla gen ve bunların mükemmel ayarları oluyor. Mesela bu hücrenin içi diyelim. Hücrenin zarında özel alıcılar oluyor. Bu alıcılar bakterinin ihtiyacı veya tek hücreli canlının ihtiyacı neyse ona uygun bir alıcı oluyor. Yani her şeyde öyle işin içine giriyor değil ki. Yani hücre Allah'ın çok korunaklı yarattığı bir yapı. Çift zarlı bir katmandan oluşuyor. Bu katmanın içine girecek şeyler yazılmış. Genlerde yazılmış, nereye yazılacağı. Onlardan yola çıkılarak yapılan üretimler var. İşte bu alıcılar var. Bu alıcıya uyanlar içeri alınıyor. Şimdi bir bakteri içine alması gerektiğini nereden bilsin? Alıcı sistemi nasıl oluştursun? Bu da yetmiyor ki. Alıcıdan sonra bir sürü başka yapılar var. Yani mesela neler var? Bu hücrelerde mesela paketçikler halinde bir iletişim oluyor. Paketçikler halinde iletişim olurken bir yapının başka bir yapının üzerine geldiğinde hemen öyle onunla arada bir birleşme olmuyor ki. Bir sürü proteinler oluyor. Mesela Rab proteinleri var burada görüyorsunuz. Bu bir sürü protein yüzeyde bekliyor. Karşıdan gelen bir paketçik olduğunda o birleşme bunların iletişimi oluyor. Bunların eksikliğinde birleşme olmuyor. O da çok önemli.
İnşallah.
Yani bütün bunlarda bir sürü alıcılar var, şeyler var, katmanlar var. Mesela virüs geldi. Virüs özel olarak öğütücü yere gönderiliyor. Bunun da olması lazım. Çünkü dışarıdan aldığı yapıların, Oktan'ın belirttiği gibi sindirilebilmesi için özel bir mideciye götürülüyor. O mideciğin içinde çeşit çeşit enzimler var. Bu enzimler çok özel asitlik değerlerinde çalışıyorlar. Ondan sonra özel öğütücü makinelerde öğütülüyorlar bunlar. Dolayısıyla süreç her tarafında akıl akıyor. Yani tesadüfün hiçbir şekilde yanaşamadığı bir şey bu. Şimdi bir yakın çekim daha görelim. Burası hücrenin mideciği. Bu mideciğin içine 40 çeşit en az sindirim yapan enzim yerleştirilmiş. Ama bu enzimlerin doğru şekilde çalışabilmesi için doğru asitlik değerinde olmaları gerekiyor. Mesela hücrenin sıvısı içindeki değeri bunun 7.2. Bu bir rakam. Bunun içindeki asitlik değeri de 5. Farklı. Bu farklılığın yapılması gerekiyor. Yani mesela evrimciler o boş kafalarıyla şey iddia edebilirler. Bu enzimler hani tesadüfen oldu. Ya bunun bir anlamı yok ki. Ya zaten tesadüfen olmuyor. Olsa da bile anlamı yok. Ya bu enzimlerin işe yarayabilmesi doğru şartlarda oluyor. 5 asitlik değerinin oluşturulması gerekiyor. Bu olmadıktan sonra o enzimin anlamı nedir? Hücreye ne faydası olacaktır? Şimdi o asitlik değeri için de özel motorlar gerekiyor. Şurada ufak olarak göstermiş ama bunun da içine girdiğinizde bu da apayrı bir dünya. Bir sürü parçadan oluşuyor. Farklı farklı yerlerde üretiliyor bu parçalar. Buraya taşınıyorlar. Burada montaj işçileri var. Montaj işçileri çalışıyorlar, birleştiriyorlar. Ve gerektiği kadar çalışması lazım. 5'i mesela sürekli asitliği arttırdı. Eğer bunun üzerinde bir kontrol uygulanmazsa bu sürekli 5, 4, 3, 2 diye gidecek, olmayacak. Uygun değerine gittiğinde bırakılması gerekiyor. Yani tesadüfen olmayacağı açık. Bu motor olsa bile, asitliklerin olsa bile bu enzimlerin de hiçbir yararı yok. Niye? Çünkü çalışmayacak. Enzimlerin doğru yerinde durmayacak. 5'e geldiğinde durması gerekiyor. Başka enzimler de bu motoru ikiye ayırıyorlar. 5'e geldiğinde. Yani bu kadar akıllı, bu kadar şuurlu, yani evrimcilerin bilmedikleri, bilse de yapamayacakları işleri tesadüfler nasıl yapsınlar? Ya bu kadar özenli, bu kadar titiz nasıl olsunlar?
Şuursuz atomlar.
Bu şuursuz atomlar yapamaz yani.
Siteyi gösterelim hocam istersen.
İnşallah.
Evet, Yaratılış Müzesi sitesi hocamızın. Yaratilismuzesi.com. Tekrar söylüyorum. Bakın burada Yaratilismuzesi.com. tlis.sl/muzesi.com sitesine girerlerse bu gösterdiğimiz fosillerin binlercesini inşallah ve günümüzdeki hallerini bu sitede bulabilirler. Yaratılış atlaslarını görüyorsunuz burada, ciltlerini. Üzerine tıkladığınızda açılıyor inşallah.
Evimizin bir de yeni taktiği var şimdi. Yaratılış atlasından sonra hiçbir fosilin değişmediği ortaya çıkınca şimdi artık şöyle bir şeyler demeye başladılar. Tamam, bazıları değişmemiş olabilir gibi. Yani bizi izleyenler de bilsinler, hiçbirisi değişmedi. Yani tamamı fosillerin hiçbirisi değişmedi. Ve de evrimcilere sorsunlar. Tamam, bazıları değişmemiş diyorsunuz ama hangisi değişti diye sorsunlar. Bir tane örnek göstersinler. Gösteremiyorlar yani. Eğer öyle bir örnek gösterseler zaten her yerde görürüz değil mi? Sitelerinde, kitaplarında, her yerde görürüz. Gördüğümüz tek şey çizim. Çizimden başka bir şey yok. O gün Ender Elvacıoğlu da ara geçiş fosili olmaz mı ya dedi, yani Ender Elvacıoğlu. Çok fazla var, ben birkaç tanesini getirdim dedi. Kaldırdı kağıdı. Kamera yakalayamıyor zaten. Kamera yakalayamıyor. Bir o tarafa çekiyor, bir onu kaldırıyor, indiriyor, evet, falan. Böyle çok dikkatli baktık, gördük ki zaten orada da çizim var. Fosil
biliyorum,
yok.
Ben telefondaydım. Evet. Bana gösteriyor göğe. Göstermiyor kameraya. Hop hop dedik, bir saniye onları bir göster bakalım kameraya şöyle. Tabii öyle deyince göstermek zorunda kaldı. Ne alaka kardeşim? Yani orada mükemmel simetrik, evet, canlıların fosillerini çizimleri gösteriyor bize.
Ya bu hallere düşmeye gerek var mı hakikaten? Yani insan bu kadar kendini böyle milyonların önüne geçip rezil etmeye ne anlamı var?
Şimdi Stephen Jay Gould'dan, evet, hemen bir örnek vermek istiyorum hemen o konuyla ilgili olarak. Stephen Jay Gould en önde gelen evrimcilerden biri. Şu anda yaşamıyor. 2002 yılında öldü. Diyor ki paleontoloji bize şu verileri ortaya koyuyor diyor. Canlılar diyor bir defa staz vardır diyor canlı türlerinde. Değişim yoktur diyor. Staz, yani sabit kalıyorlar. Hiçbir şekilde değişmiyorlar. İkinci özellik ise türlerde rastladığımız diyor. O da diyor bir anda ortaya çıkarlar diyor. Bir anda ve tam halleriyle ortaya çıkarlar diyor. Bunlar ne olmuş oluyor? Zaten evrim teorisini yok eden iki gerçek olmuş oluyor. Evet. Biz de zaten bunları anlatmaya çalışıyoruz. Yani anlatıyoruz konferanslarımızda. Bunu bu konuda bilgilendiriyoruz izleyenlerimizi. Evet.
İnşallah.
Burada da yine aynı şekilde dinleyenlerimizi, izleyenleri bilgilendiriyoruz.
İnşallah.
Yani paleontoloji, fosil bilimi bunları ortaya koyuyor. Zaten böyle bir gerçek varsa, türler değişmiyorsa, bak evrimci bunu söylüyor, en önde gelen evrimci. Ve bir anda ortaya çıkıyorlarsa, tam ve eksiksiz halleriyle bir anda ortaya çıkıyorlarsa, herkes biliyor, evrimci de bunu itiraf ediyor. O zaman evrim yok artık.
Evet. Demek ki yani, yaratılmış oldu.
Yaratılmış oldu. Evet. Yani sonsuz bilgi sahibi, yüce bir yaratıcı, Allah tarafından yaratıldıkları gerçeğe çıkıyor.
İnşallah.
İnşallah. Şimdi İnşallah. O bakteri örneğiyle ilgili bir şey daha söyleyeceğim. Orada hakikaten böyle muazzam bir akıl var. Üniversitede bunun benzeri projeler yapıyorduk biz. Bir robot başka robotu takip ediyor. Yani o kadar önemli bir konu ki bu. Ve o kadar zor ki bir sene boyunca buna uğraşıyorsunuz. Yani bir şey başka bir varlığı nasıl anlar? Onun pozisyonunu nasıl anlar? Pozisyonuna göre kendi pozisyonunu nasıl değiştirir? Burada o kadar büyük problemler var ki. Yani bunun yazılımı var, donanımı var, kontrol mekanizması var. Ve bunun oluşturabilmek için acayip zamanınızı harcıyorsunuz. Ve matematik kullanıyorsunuz. İşte her türlü bilgi birikiminizi kullanıyorsunuz. Emeğinizi kullanıyorsunuz. Yani bunların bunların buna karşı söyledikleri değil saçması şey tesadüf. Şimdi şu örneğe de bakalım. Yani mesela orada hem kovalama var. Kovaladıktan sonra da yalnız böyle bir içeri alma var. İçeri alma da çok önemli bir iş oluyor orada. Şimdi bu normalde bakteri. Bak, hücrenin yüzeyi nasıl küre şeklinde bir şeydir veya işte sindirimsi bir yapısı vardır. Burada şey yapabilmesi için adeta iki eliyle böyle içini alması lazım. Yani oradaki olay dahi, yani o çevrelemesi dahi sadece o kısmı, yani bütün bir sürü parçası var, hepsi mucize. O dahi çok acayip bir olay. Yani çünkü ona uygun bir defa yaklaştı, kemotaksisle takip etti, yaklaştı. Yaklaştıktan sonra birebir emin olması lazım. Bu o hakikaten benim içeri alacağım bir yapı mı? Çünkü hücrenin içine her şey alınır mı? Yani korunaklı bir yapı ve içinden geçmesi lazım. Ona uygun alıcılar var. O alıcı aldıktan sonra zincirleme bir işlem oluyor, reaksiyon oluyor. Burada onun detaylarını göstermemiş ama bu da zincirleme bir işlemdir ve pek çok enzim işin içindedir. Bu zincirleme işlemin neticesinde bir üretim yapılıyor. Aktin şeyleri var, proteinleri var. O proteinlerden üretiliyor. O proteinler üretilince bakterinin yüzeyini genişlettiriyor. Yani böyle bir şey tesadüfen nasıl olsun? Var mı böyle saçma bir izah? Ve bunu genişletirken öyle herhangi bir yöne de genişlettirmiyor. Şimdi bunlar farklı bir sürü yöne gidebilirler. Çevrilecek şekilde genişletme var. Öyle bir mekanizma da var. Ve bu bütün bu süreçte o zincirleme reaksiyonlar, alıcılar, aktin filamentlerin, proteinlerin üretimi, çevrilecek şekilde alınması. Burada bir sürü enzim oluyor, görevli oluyor ve bunların bir tanesinin eksikliğinde bu işlem gerçekleşmiyor. Evet. Yani bir tanesindeki kusurda dahi bu olmuyor. Şimdi böyle bir durumda, bunun yokluğunda, bunun bakteri için anlamı nedir? Diyelim 10 tane enzim görevli burada. Bir tanesi olmasın. 9 tane enzimin ne anlamı vardır? Bir anlamı yoktur. Çünkü bu iş yapılmıyor o zaman. Yapılmadığında da nereden bilecek bakteri bunu? Hani bir tane enzim olduğunda neticede böyle fayda sağlayacak mı bana? Böyle bir düşüncesi olabilir mi bakterinin?
Tabii. Ya bu olay hakikaten şimdi anlattıkça daha da detayı çıkıyor. Bu kemotaksisle hareket muazzam bir sistem bu. Yani bir kimyasal molekül geliyor size ve o molekülle bir hücre, şimdi o boyutları düşünülüyor, o hücre tabii o kimyasal moleküllere göre dev bir yapısı var. Biz ufak olarak görüyoruz ama yani aslında dev bir yapısı var. Bütün o hücre o moleküllerin olduğu yere, kaynağına doğru hareket ediyor. Yani onu o bir moleküle sürü, doğru harekete mi? Geçiren bir sistem var. Evet, ya yani bu çok kusursuz bir sistem yani hakikaten. Maşallah. Akarak gidiyor böyle. Arkasından gidiyor, akarak gidiyor. Bakın dikkat ederseniz. Filmi isterseniz tekrar gösterelim. Evet. Bakterinin peşinden hiç ayrılmıyor. Bakteri yön değiştirdiğinde o da yer değiştiriyor böyle.
Bir saniye bulayım hemen.
Yani bunlar
çok kusursuz sistemler tabii maşallah.
Bunlar için yani benzerini askeri sanayide yapıyorlar özellikle. Yani milyonlarca dolar, milyarlarca dolar para harcanıyor bu için. Bir sürü bilim adamı çalışıyor, bir sürü mühendis çalışıyor. Yani bu böyle tesadüfen olacak bir iş değil elbette yani.
Tesadüfen değil yani insanın yapamadığı şeyler bunlar.
Ve insan bu teknolojinin detaylarını gördükçe hayran oluyor. Yani bu bilim adamları da hayran oluyordur. Yani senin hayranlığın boş bir tesadüfe mi? Yani bu kadar amaçsız bir hayatın mı var senin?
Ya orada makrofajın bir defa mikrop olduğunu bilircesine, yani mikrop olduğunu, zararlı olduğunu biliyor. Değil mi? Bir defa onun bilgisi kendine yüklendiği için tabii ki bu.
Evet.
Yani bir tesadüf yok burada. Onu geçtik. Artı o kimyasal madde ise, kimyasal madde, mikrobun bıraktığı kimyasal madde, onu o kadar etkileyecek şekilde programlanmış.
Uygun yaratılmış
evet,
tabii.
Ona o şekilde yaratılış verilmiş. Allah o şekilde yaratmış.
Niye gitsin onun arkasından değil mi? Tabii. Mesela bunun benzeri şeyde var. Spermlerle yumurta hücresinde 120 milyon sperm hücresi yola çıkıyor ve yumurta hücresinin salgıladığı kimyasal molekülleri takip ederek yumurta hücresini buluyorlar. Bu da bir kemotaksis. Burada da mesela uygun yaratılış olduğu için olabiliyor bu. Değil mi? Yumurta hücresini yaratmış Allah, sperm hücrelerini yaratmış ama bunlar asla birbirini bulamazdı bu sistem olmasaydı. Ama Allah ona bir molekül salgılattırıyor, özel molekül. Milyonlarca sperm hücresi ona doğru akıyorlar. Bakın burada görüldüğü gibi. Bakın. Bütün hücre akarak gidiyor peşinde.
Peşini bırakmıyor.
Ona göre hareket sistemi var bunun. Molekülün olduğu yere doğru gidiyor bakın.
Şu siyah olan.
Evet. Gözü yok ki. Yani gözü gördüğü için kovalamıyor onu.
Bakteri adeta bak
yakalıyor. Tabii tamamen kimyasal bir sistemle kovalıyor. Ve yakalıyor.
Ve imha ediyor onu.
Evet. Ve dikkat ederseniz hücrenin akışkanlığı değişiyor. Bu yani bir mikropla karşılaştığınız zaman bunların. Şimdi bende de bir film var onu göstereyim. Özel kimyasal sinyalleri aldığı zaman bunların bütün o akışkanlığı değişiyor. Normalde hücreler öyle olmaz. Daha rigiddir yapıları böyle. Daha serttir yani. Böyle akarak gitmez. Bunlar akarak mesela damar dışına çıkma sistemleri var. Ne zaman oluyor bu? İşte ne zaman bir mikrop gelip de özel kimyasallar salgılandığı zaman. Onu ben bulayım şimdi inşallah. Birazdan inşallah gösteririm.
Şimdi burada şöyle muazzam bir yapı da var. Mesela tanklar var. Tanklar paletleriyle ne yapıyor? Hareket yapıyorlar. Bunun içinde hücrenin içinde iskelet var. Bu iskelet de o tank hareketini yapacak gibi. Yani o döndürmeyi yapacak şekilde muazzam bir iş yapıyor. Yani orada iskelet proteinleri ona uygun bir şekilde hareket ediyor. Gözüküyor orada. Hücrenin şekli değişip duruyor ortama göre.
Evet.
Yani orada aktin proteinleri deniyor onlara. Onların yapılarının uygun bir şekilde değişmeleri gerekiyor sisteme uygun.
Şimdi bu aynı teknoloji pek çok yerde kullanılıyor. Ben size onun başka bir videosu var göstereyim mi? Virüs nasıl hücrenin içine giriyor diye.
Tamam çok
daha önce göstermiştim. Tekrar göstereyim. O kadar görmedi çünkü ona.
Ben hemen hazırladım. Göstereyim
sen
mi ben?
Göster.
Evet. Bunu mu diyorsun?
Yok.
Bakın şimdi geliyor ak yuvarlar. Damara özel bir sistemle damara tutunarak yürüyor. Bakın burada gördüğüm mikrobun sinyalini aldığı anda aralıklardan endotel hücresi denen yani bunlar damar hücreleri. Damar hücrelerin aralığından akarak dışarı çıkıyor. Çünkü akışkanlığı değişiyor hücrenin. Neden değişiyor? Çünkü mikroplardan mikroplar dokuya girdiği andan itibaren özel sinyaller gönderiliyor bunlara. Bakın en başları şimdi tekrar göreceğiz. Damar duvarında yürümesinin önemli bir sebebi var. Onu da gösterelim. Biraz önce Serdar Hocam'ın bahsettiği sistemle bakın. Damarda, pardon. Şöyle başa alalım. Evet. Bakın damar yüzeyinde yürüyorlar dikkat ederseniz. Kırmızı al yuvarlar damar içinde giderken kanla birlikte. Bunlar damar yüzeyinden ayrılmıyorlar.
Normalde dediğin gibi sert bir yapısı
var. Evet bakın işte bu özel proteinler var bakın. P-selektin denen. Bu proteinler bunlar damar hücrelerinin özel çıkıntıları. Ak yuvarlarda da kendi uzantıları var. Bunlar anahtar kilit gibi birbirine uygun. Bakın birbirine tutunuyorlar. Hücre yuvarlanırken birileri bırakıyor. Diğerleri öndekiler tutunuyor birbirine. Böylece damar duvarından hiç ayrılmıyorlar. Neden ayrılmıyorlar? Çünkü bir problem olduğunda hemen damarın dışına çıkabilmek için. Bu kusursuz bir yaratılış yani bunun değil mi? Allah'ın maşallah. Yaratma sanatı maşallah.
Bu koskoca mekan bir damar aslında.
Evet.
Damarın içi.
Damarın içi.
Şimdi orada
damarın
o kadar çeker, içi muazzam çeker, bir olay gerçekleşiyor ki. Şimdi bu olurken ilgili problemli olan yüzeydeki hücrelerde ithaplanmanın problemin olduğu yerden yüzey hücrelerine emir geliyor. Sen tanıyıcı moleküllerini yüzeye koy diye. Hücrenin yüzeyi çok geniş normalde. Bir sürü yer olabilir ama damara bakan yüzeyine özel alıcılar yerleştiriliyor. Proteinler. O proteinler, o P-selektinleri gösterdin orada. Onlar yavaş yavaş ilerlemesine görevli. Ama bu ikincileri, o problemli olan yerde özellikle üretilenler tam tanımayı sağlıyor ve tam bağlanmayı sağlıyor. O gerçekleşiyor. Tam bağlanıyor ve orada duruyor. Çünkü akışkan bir durum var orada. Kan şiddetli bir şekilde akıyor. Ve orada o gerçekleştikten sonra diğer işlemlerle içeri doğru alınıyor. Burada o kadar fazla protein var ki sadece o en son aşamada görevli olan protein, yani o tam tutunmayı sağlayan protein olmazsa ne anlamı var? Bütün insanlar ölür yani. Çünkü ilgi yerler, ithaplanmalarda savunma sistemleri devreye giremez. Şey olur.
Yani 100 bin proteinden birinin eksikliği
sadece
bu işte.
Sadece biri yani.
Evet. Yani bu her yere hakim olan bir akıl olduğunu doğada,
İnşallah.
Kainatta şundan görüyoruz. Şimdi bu dedik makrofaj bunu yakalıyor, mikrobu yakalıyor, bakteri yakalıyor. Bakıyoruz virüsler de vücut hücrelerinin içine girmekle görevliler. Gerçekten görevliler virüsün çünkü bir aklı yok. Kendi başına hareket etmiyor. Bunun için buna ait özel bir yaratılışla yaratılmış, özel proteinler yerleştirilmiş üzerine.
İnşallah.
Çok özel bir mekanizmayla vücut hücresinin içine girme yeteneğine sahip virüs. Bakın şu gördüğünüz videoda şimdi bir virüsü burada hareket eder halde görüyorsunuz. Virüs vücut içine girdikten sonra şimdi burada bir değişime uğrayacak. O da şu, özel proteinler çıkacak üzerinde. Çünkü pH ortamı değiştiği için, asidik ortam değiştiği için bakın kırmızı renkte çok özel proteinler. Bunlar glikoprotein 41 diye nitelendiriliyorlar, isimlendiriliyorlar. İsmi önemli değil. Böyle kırmızı yapıda özel protein yapılar çıkıyor virüsün dış yüzeyinde. Ve bunlar çok özel bir yapıda hücrenin zarına yapışıp delme özelliğine sahipler. Yapıştıktan sonra bakın çok özel bir hareket yapıp hücrenin zarını virüsün kendi zarıyla birleştirmeye yönelik bir çaba sarf ettiklerini görüyorsunuz. Bakın
bir
hücrenin
var yani
zarını
burada.
Getirdiler. Aynı zamanda sonra virüsün kendi zarıyla birleştirdiler.
Sonra da çekiyorlar.
Bundan sonra gördüğünüz olay birazdan göreceksiniz. Ne oluyor? Virüsün getirdiği genetik bilgi yani kendisini kodlayan özel bilgi hücrenin içine bu şekilde aktarılmış oluyor.
Enjekte ediliyor.
Enjekte edilmiş oluyor. Şimdi burada bir harikalık var. Çok müthiş bir olay bu. Yani hiçbir şekilde tesadüf yok burada. Bir akıl var. Ama
sanat
yani,
var burada Allah'ın sanatı.
Yani kimsenin
maşallah, sonsuz
bilebileceği, yaratabileceği, yapabileceği bir şey değil. Yani laboratuvar, en gelişmiş laboratuvarlarda bile yapabileceğiniz bir şey değil. Yani düşünebileceğiniz bir şey değil. Öyle bir şey ben tasarlayayım ki bunun adı virüs olsun. Sonra bu gidip insanın vücuduna veya işte hayvanın vücuduna bu şekilde girsin. Genetik materyalini böyle bu şekilde tarif edeyim, bu şekilde girsin diye.
Evet.
Yani sonsuz bilgi var. Bakın başka bir detay daha var. O proteinle ilgili. O proteinler harika. Burada yani nasıl bir yaratılışa yaratıldıklarını görmek açısından bir detaylı bir videosu daha var. HIV virüsü de bu şey bu proteinleri kullanılarak, bu protein kullanarak hücrenin içine genetik materyalini yani DNA'sını ya da RNA'sını zerk ediyor, enjekte ediyor. Bakın burada yine glikoprotein P, glikoprotein 41 artı proteini görüyoruz. 3 farklı yapıdan oluştuğunu görüyoruz bu proteinin. Bunlar şimdi görüyorsunuz burası hücrenin zarına yapıştığı yer. Burası da virüsün zarın olduğu yer. Bir tane protein, burada 3 tane protein yapısından bir tanesi özel bir kıvrılma hareketi gerçekleştirecek. Ve böylece virüs zarını, hücre zarını birleştirmeye yönelik bir çalışma başlatacak. Bak şimdi göreceksiniz. Katlanmaya başlıyor kendi üzerine. Telefon kablosu gibi katlanıyor. Ve tabii bu arada virüsün zarını da tuttuğu için iki zarı bir araya getirip birleştirmeye yönelik bir çalışma yapacak. Ama tek başına bunu yapmasının hiçbir anlamı yok. İki tane protein bunu gerçekleştirirse bu gerçekleşiyor. Bir kanal oluşturulabiliyor. Tıpkı iki uzay gemisinin birbirleriyle özel birleşmesi gibi. Hatta çok daha kompleks bir olay var burada.
Tabii burada yani bakın, birbirleri uygun hepsi beraber çok açık.
İnşallah. Çalışırken yalnızca İnşallah. Bir tanesi, birer parçası daha fazla bükülüyor. Yukarıki parça getirip aşağıdaki parçayla birleştirdikten sonra yalnızca birleştirmek yetmiyor. Şimdi burada bir de ayrıca çekim hareketi yaparak tam kanalı meydana getirecekler. Şimdi Maşallah. Onu göreceğiz.
Şu evet. kabloların kendinden evet. dahi haberi yok.
Evet. Şimdi bu yarı birleşme diye nitelendiriliyor bu safhaya kadarı. Şimdi tam birleşme olacak. Çekince kendilerine doğru tekrar bir çekim yapıyorlar. Ve şimdi asıl kanal oluştu. Şimdi gerçek kanal oluştu ve bu kanaldan artık virüsün genetik malzemesi, yani DNA ya da RNA'sı getirdiği genetik, kendine ait genetik bilgi hücrenin içine şu anda bırakılabiliyor bu özel kanal vasıtasıyla. Yani burada akıllara durgunluk veren bir yaratılış var.
Evet,
bir harikalık var. Yani bu tesadüfen nitelendirilemez tabii ki.
Evet.
Yani burada ne o proteinin, o protein zaten bir şekilde kodlanmış, müthiş bir kodlanma şekli o zaten. Özel bir bilgi içeriyor. Değil mi?
İnşallah.
Yani DNA'da bu proteinin tek tek hangi parçasının nasıl bir zincirden oluşacağının bilgisi zaten, onu kodlanmış olması zaten çok büyük harika. Evet. Daha sonra nasıl hareket edeceğinin bilgisi de verilmiş buna. Hangi ortamda nasıl hareket edeceğinin bilgisi de var.
Üç tanesinden evet. sadece bir tanesi kırılıyor.
Bir tanesi niye kırılma bir tanesi hareketini kırılıyor? Daha fazla yapacak.
Evet.
Hepsi kırılıyor ama bir yerden sonra daha öbürü daha çok katlanıyor.
Evet.
Niye? Öbürüne daha yakın olan iki tane protein beraber hareket ediyorlar. Az önce gördük. Yani burada Allah'ın kusursuz yaratışı var.
İnşallah.
Tesadüf kesinlikle telaffuz edilemeyecek bir durum var.
Yani proteinler hocamızın verdiği örnek maşallah. Yani onları dışarı koyduğumuz zaman, normal şu masanın üzerine koyalım. Hiçbir işe yaramıyor ama orada olduğu zaman normal insanın aklını ve yeteneğini aşan işler yapmaya başlıyorlar. Normalde evet. o kablo şeklindeki proteinlerin daha kendinden bile haberi yok. Yani nerede olduğundan, hangi ortamda olduğundan, neyin içinde olduğundan, ne yaptığından hiçbirinden haberi yok. Yani onun olması için gözünün, işte aklının, şuurunun, beyninin olması gerekiyor normalde ama evet. Allah'ın izniyle Allah'ın kontrolünde olduğunu anlıyoruz.
İnşallah.
Evet, kısa bir aradan sonra birlikte olacağız.
İnşallah.
Evet, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi Celal Şengör'ün yine enteresan kendisine has açıklamalarından bir tanesine bakalım isterseniz. Yani başka evrimci bilim adamlarının da söylemediği açıklamalar bunlar.
Yani Celal Şengör'e ben hayret ediyorum. Yani kendisi o kadar çok bir güveni var ki.
Evet.
Yani diyorsunuz ki acaba ne kadar doğru konuşuyor acaba diye. Yani bilmeyen insan acaba ciddi mi konuşuyor, doğru mu konuşuyor zanneder. Bakıyorsunuz yalan söylüyor.
Evet.
Bakıyorsunuz konuda hiç ilgisi yok.
Evet, neredeyse tamamı yani söylediklerini. Bakalım şimdi yine.
Bunları niye görmüyoruz? Tarih o zaman diyor ki ya bunlar bulunacak günün birinde ama diyor. Fizyolojik kayıt çok eksiktir bilmem nedir. O da kaçamak cevap veriyor, cevap yok çünkü. Fakat jeolojik gelişmeler arttıkça görüldü ki biraz önce Alaaddin'i anlatıyordum. Bugün dinozorları, biz artık işte siz hepiniz biyolojide okudunuz. Balıklar, amfibiler, sürüngenler, kuşlar ve memeliler. 5 tane sınıf var. Dinozorlar mı sınıf var, hiç böyle oluyor.
Evet, dinozora ara geçiş formu diyerek gerçekten tarihe evet. geçiyor kendisi. Yani tebrik evet. ediyoruz.
Büyük bir keşif yapmış. Neyin arasında kalmış dinozorlar onu da tabii anlamamız
dinozorlar yani, zaten sürüngen yani. Sınıfı yani sınıfları belli. Evet. Hiçbir sınıfa uymuyor ne demek? Yani bu zaten bilinen bir şeydir. Onun bilmediği bir şeymiş. Onu öğrenmiş olduk. Bilmediğini öğrenmiş evet. olduk.
Yani normal timsah veyahut da işte ne bileyim bir balık işte 30 metre boyutunda bir şeye dönüşüyor. Onun söylediğine göre tabii bir işte dinozora dönüşüyor. Sonra işte o da 1 metre veyahut da işte 30-40 santim boyutunda bir kuşa dönüşüyor. Yani bu Kurbağa Prens masalları gerçekten bayağı bilimsel kalıyor yani. O masallar bu anlatımların bayağı bilimsel kalıyor. Yani bir bilim adamı dese ki yani bu kurbağa işte prense dönüştü dese kesinlikle bundan çok daha bilimsel. Ama işte Celal Şengör gerçekten yani bizi izliyorsa, izliyordur büyük ihtimalle. Yani bu anlatımları orada gerçekten konuyu bilmeyen insanlar var. Onların yanında anlatabiliyor ama gelip burada anlatması gerekiyor. Mesela orada. Yani bizim yanımızda bunları anlatamıyor kesinlikle.
Evet, şimdi bir yalanı ne kadar yüksek sesle söylerseniz bilmeyenler de acaba bu doğru mu konuşuyor zannediyorlar. Yani insan psikolojisinde bu vardır.
Evet.
Ve bunu yapıyor gerçekten de. Bu Nazi propaganda yöntemi olarak kullanılan bir yöntemdi Hitler zamanında. Bakıyorsunuz aynı yöntemi kullanıyor. Yani bağıra bağıra kendince haklıymış gibi imajı yaratmaya çalışıyor. Yani böyle bir şey. Neyse ki yani gerçek bilgilerle beraber konuşuyoruz da anlatıyoruz da insanlar öğrendikçe ne derece büyük bir safsatayla kandırıldıklarını anlamış oluyorlar.
Evet.
Özellikle
evet.
Hocamızın eserleri. İnşallah. Yani bunda çok güzel ilaç oluyor inşallah.
Gerçi hocamız bu tür yalanları deşifre ettikten sonra Celal Bey'i artık göremiyoruz.
Evet.
Yani
artık
ekranlardan
böyle bağıra bağıra yalan söyleyemiyor
evet,
artık.
Evet.
Bir de şöyle bir şey de var. Yani bu hakikaten böyle bir şeye tevessül etmesinler. Şundan dolayı bu kadar açık yalan söyledikten sonra bugün günümüzde insanlar bunun doğrusunu hemen öğreniyorlar. Evet. Ve bu bilgi yayılıyor. Yani sen o bütün sahte özgüveninle anlattığın şeyler, sahte çünkü bir gerçeğe dayanmıyor. Bundan sonra insanlarda böyle yalan söyleyen adam imajı oluşturuyor. Yani ister istemez. Yani öyle demiyoruz ama öyle bir imaj oluyor. Evet. Dolayısıyla da bir daha insanların karşısına çıktığında hem kendisi şey yapamaz bunu. Değil mi? Çünkü bir insan başkalarının gözünde yalancı imajıyla kendisini bilirse ve başkalarının da öyle olduğunu bildiğini bilirse bir gücü kalmaz. Ondan dolayı zaten firarda kendisi.
Evet, zaten dediğim gibi öyle oldu. Evet. Ve yalan söylediği artık açıkça biz ilan ettikten sonra, gösterdikten sonra delilleriyle bilimsel verilere karşı bilimsel verileri ortaya koyup da yalan söylediği anlaşılınca hiçbir şekilde artık ortaya çıkmıyor. Çünkü eskiden meydanı demek ki boş bulmuş.
Evet.
Yani bakın bizim olduğumuz bir programa bu şekilde çıkabilir mi? Çıkamaz. Ancak kimler çıkabiliyor? İşte benim olsun ya da işte Oktar'ın olsun ya da hocamızın Sayın Adnan Oktar'ın olduğu bir programa çıkabiliyor mu? Kimse çıkmıyor. Çıkanlar da konunun daha detaylı olarak bilgi sahibi olmayanlar ya da bizi evet. yeterince tanımamış olanlar bir böyle cahil cesareti göstererek yani cahilane bir cesaret göstererek bu şekilde ortaya çıkabiliyorlar. Onlar evet. da cevaplarını alıyorlar inşallah.
Evet yani bunu tekrar hatırlatalım izleyenlerimize. Celal Şengör'ün iddia ettiği çoğu konuyu evrimciler bile iddia etmiyor. Yani dünyanın en önde gelen evrimcileri dahi onun iddia ettiği pek çok konuyu iddia etmiyor. Yine başka bir örnek verebiliriz bununla ilgili. İşte Celal Şengör birkaç parça kemikten o canlıya ait bütün her şeyin çıkabileceğini iddia ediyor bakalım.
Birkaç parça kemikten bu hayvan nasıl bir hayvanı ortaya
şimdi tamamen hayali bir iddia bu. Birkaç parça kemikten bir canlının nasıl bir şey olduğu falan ortaya çıkmaz. Hatta siz birkaç parça kemiği bırakın. Tüm parça, bütün kemikleri dahi olsa evet. Onun nasıl bir canlı olduğu bilinemiyor. Çünkü bizim mesela kafatasımızda burun kemiği var. Ama bunun burunla hiçbir alakası yok. Yani şuradaki et kısmı ile hiçbir alakası yok. Veyahut da kulağımız var mesela. Evet. Bu kulağın birleşme yeriyle hiçbir alakası yok. Yani bir insanın sadece kafatasını bulursanız kulağının şeklini bilemezsiniz. Evet. Dudağının büyüklüğünü İnşallah. Bilemezsiniz. Hatta bununla ilgili bir bilim adamının da sözü var. Onu da okuyayım.
Ernst Hutton söylüyor hatta.
Ernst Hutton söylüyor. Evet. Yumuşak kısımların tekrar inşası çok riskli bir girişimdir. Evet. Yani burun, kulak gibi yumuşak kısımların, dudak. Dudaklar, gözler, kulaklar ve burun gibi organların altlarındaki kemikte hiçbir bağlantıları yoktur. Örneğin bir Neandertal kafatasını aynı yorumla bir maymuna veya bir filozofa benzetebilirsiniz. Yani bir kafatasını bir filozofa da benzetebilirsiniz diyor. Hı hı. Sizin yorumunuza kalmış. Bir maymuna da benzetebilirsiniz diyor. Hiçbir size kalmış bir şey diyor. Eski insanların kalıntılarına dayanarak yapılan canlandırmalar hemen hiçbir bilimsel değere sahip değildir. Bilimsel değeri yok diyor bu canlandırmaların. Ve toplumu yönlendirmek için kullanılır. Yani gazetelerde işte biz görüyoruz ya, hemen gösterelim hatta burada da fotoğraflarını. İşte mesela şöyle maymunla sözde insan arasında bir geçiş. Bu tamamen insanları yönlendirmek için, sanki bu kemiklerden böyle bir sonuç çıkartılabiliyormuş gibi.
Yarım aynı mesela yarı şurada insan görüntüler görüyoruz.
Evet. Böyle. Mesela şöyle göz bebeğinin içini mesela beyaz yapıyorlar. Bu insana has bir şey. Şimdi biraz da maymun görüntüsü, işte hafif de tıraş olmuş falan, böyle bir görüntü yaptığımız zaman demek ki diyorlar, yani bilim adamları bunu böyle buldularsa demek ki böyledir diyorlar. Ama sadece toplumu yönlendirmek için olduğunu işte, bilim adamı söylüyor.
Şimdi anatomi bilen bir insan kemiklerin üzerinde nelerin iz bırakabileceğini çok rahatlıkla bilir. Tıpta biz biliyoruz, kemiklerin üzerinde pek çok çalışma yaptık. Anatomi dersi aldık ikinci sınıfta, bütün doktorlar görmüştür. Kemiklerin üzerinde neler iz bırakır biliyor musunuz? Belli kaslar belli noktalarda bağlanma yerlerine sahiptirler kemiklerin üzerinde.
Evet.
Kaslar, bakın kaslardan bahsediyorum. Bunlar kiriş haline gelir kaslar. Bu kirişler, tendonlar yani, belli noktalarda bağlanırlar kemiklere.
Evet.
Bunların izleri olur, tamam. Ama bunlar kasların tendonlarıdır. Yani siz üst seviyede, yani o canlı, yalnızca elinizde kemik varken, yalnızca o canlıya ait işte hangi kaslar ne kadar büyüklükteymiş, bunun derisi nasılmış, dudağı nasılmış. Dudak mesela bağlanma yeri yok ki kemiğin üzerinde.
Evet.
Yani yüz kemikleri tamam. Yüz kemiklerinde yine belli kasların belli bağlanma noktaları var. Ama bunlar kiriş haline gelmiş, tendon haline gelmiş bağlanma noktaları da değil. O yüzden yine iz bırakmıyorlar.
Evet.
Bu tip izleri ancak işte büyük uyluk kemiğinde ya da işte tibia ayak kemiğinde, işte humerus denen işte kol kemiğinde vesaire, bu tip kemiklerde görebiliyoruz. Güçlü kasların, güçlü tendonları, güçlü kirişleri böyle bağlanma noktalarının izlerini bırakabiliyorlar. Gerçekten böyle. Ama dediğim gibi büyük kasların büyük kirişleri, büyük tendonları böyle izler bırakır.
Evet.
Onun için yüzdeki yüzlerce kas, bunlar hiçbir şekilde iz bırakmıyorlar kemiklerin üzerinde.
Evet.
Kemikler yekpare çıkıyor. Hiçbir şekilde iz yok üzerlerinde. Ne dudağın, ne burnun, ne gözün. Gözün zaten hiçbir izi yok. Gözün rengi nasılmış, nasıl büyüklükteymiş vesaire.
Bakışlar nasıl?
Tabii alnındaki işte kaslar nasılmış, kulak nasılmış, kulağın hiçbir izi yok zaten.
Evet.
Yani bu tamamen bir yalan.
Evet zaten.
Yani 2-3 kemikten yola çıkarak biz bu canlıya tamamen karar veririz. O sen hayalindeki hayvana karar verirsin. Zaten kararını vermişsin. Bizi işte sözde kandırmaya çalışıyorsun.
Onun açık bir örneği de var şu anda ekranda gösterebilirsek eğer. Aynı kafatasından yola çıkılarak farklı kişilerin yaptığı çizimler var burada. Şimdi bunların birbiriyle hiçbir alakası yok. Yani gerçekten bilmeyen bir insan şey zannedebilir. Demek ki bunun bir ilmi var. Bu kafatasını aldığı zaman birisi veyahut da kemikleri aldığı zaman gerçekten bunun tipini, işte kaş yapısını, göz yapısını, kulak yapısını gerçekten çıkartabiliyor, zannediyor olabilir. Öyle bir şey kesinlikle yok. Bakın burada böyle bir metot olsaydı o metodu kullanan 3 ayrı kişi de aynı çizimi ortaya çıkarırdı, değil mi? Demek ki böyle bir metot yok. Metot sadece sallama.
Bilimsel
yani
değil.
Kafana göre nasıl bir şey istiyorsan öyle bir şey çıkartır. Hatta kafasına işte böyle et parçaları da koyabilirsin. İzi yok nasıl olsa, yani istediğin gibi sallayabilirsin.
Tamamen
yani.
Tamamen kurgu. Yani kurgu evet. Ne demek? Masal demek. Başka hiçbir değeri yok bu çizimlerin.
Evet. Şimdi bir kuşla ilgili bir videomuz var, ona bakalım isterseniz. Hı. Arı kuşları ile ilgili.
İnşallah.
Gerçekten çok muhteşem bir canlı.
Kuşlar uçarken kimi zaman rüzgardan yararlanarak havada süzülürler. Ancak rüzgarı hiç kullanmadan uçan ilginç bir kuş cinsi vardır. Arı kuşları.
Maşallah.
Bu kuşların kanatları bir başka yaratılış harikasıdır. Uçuş sistemleri diğer kuşlardan oldukça farklıdır. Saniyede tam 25 defa kanatlarını çırparlar. Bu yüzden insan gözü kanat hareketini algılayamaz. bu mükemmel sistemi görebilmek için kameranın hareketleri yavaşlatması gerekir. Bıçak gibi keskin ve ince kanatlar hızla hareket ederek aşağı doğru bir hava akımı oluştururlar. Tıpkı insanların helikopterlerde yaptıkları gibi. Helikopterin sabit bir mil etrafında dönen ve aşağı doğru hava akımı oluşturan bir pervanesi vardır. Aşağı itilen hava helikopteri yukarı kaldırır. Arı kuşunun uçuş prensibi de buna benzer. Ancak helikopterden daha mükemmel bir tasarıma sahiptir. Çok daha kontrollü uçar. Havada istediği manevrayı yapabilir. Kanatlarının açısını değiştirerek yukarı aşağı veya ileri geri gidebilir.
Sinek kuşu düştü diye
bir arı kuşunun saniyede 25 defa kanat çırpması ve bundan zarar görmemesi çok şaşırtıcıdır. Bir insan kollarını saniyede en fazla bir defa indirip kaldırabilir. Eğer bir makine yardımıyla bu işlemi saniyede 25 defa yapacak olsa, omuz kasları yanar, kişi sakat kalır veya kolunu kaybeder. Arı kuşu ise o kadar muhteşem bir yaratılışa sahiptir ki, hiç durmadan milyonlarca kez kanat çırptığı halde kaslarında en küçük bir hasar dahi oluşmaz. Bu küçük kuş, yeryüzünün en kompleks ve en üstün uçuş makinelerinden biridir ve başlı başına bir yaratılış mucizesidir.
Maşallah. Artık maşallah. Estetik.
Evet, süper renkler. Üzerindeki
renkler, parlak, yeşil, parlak evet. Yeşiller. Evet. Yeşilin her tonu da vardı maşallah.
Maşallah.
Yani orada aerodinamiği çok iyi biliyor olması lazım.
Evet.
Evrimcilerin iddiası artık yani onu söyleyelim mi? Masal bu ya. Diyorlar ki işte sinek kuşu işte ne yaptı? Uçmayı istedi. Ondan sonra ve vücudunda böyle sistemler geliştirdi.
Evet.
İşte havanın da aerodinamiğini de böyle hesaplayarak işte özel kaslar yerleştirdi. Özel şeyler yaptı. Evet. Sürtünmeyi engelleyecek özel sıvılar yerleştirdi kaslarına, eklemlerine. Yani çok komik şeyler. Yani bunun detayına indikçe evet. Ne kadar saçma olduğunu anlaşılması açısından söylüyorum.
Evet.
Çok komik iddialar bunlar. Hiç bilimsel bir şey değil yani. Söylem değil bunların hiçbiri.
Sadece evet. O ısınmayı engelleyen yapılardan bir tanesi eksik olsa evet. Ne oluyor öyle bir canlı? Ölüyor. Yani çünkü kanadı yok, eli yok, şey yapamıyor. Düzgün hareketi ancak uçmasıyla oluyor onun. Öyle değil
evet. Mi? Besine ulaşamayacağı için.
Besine ulaşamayacağı için. Şimdi kanat çırpamıyor düzgün. Çırptıktan sonra bir süre sonra ısıyla beraber artık bir daha da çırpamayacak hale geliyor. Böyle bir canlı evrilmez. Böyle bir canlı ölür, gelişmez ve nesli de tükenir.
Evet.
Çok kısa sürede olur bu. Yani bu kadar açık bir gerçeği artık görseler iyi olur yani inşallah.
Bu da şey de çok maşallah muhteşem bir şey. Bu kuş çiçek özleriyle besleniyor. Normalde işte çiçeklerin dalları öyle kuvvetli değildir. Hani işte normal bir kuş olarak düşünsek kuş çiçeğin üzerine konamaz. Yani konduğu an çiçek hemen yere düşer. Yani dalıyla beraber düşer. Öyle bir sistem olması gerekiyor ki onun için çok da ince ayar alabileceği bir sistem. Aynı zamanda işte ağız gaga yapısı da ince uzun bir şekilde. Ve bu kuş muhteşem bir şey yapıyor. Kanatlarını çok hızlı çarparak havada sabit kalıyor. Yani kuşa biraz önce videoda baktık. Kuşun kafası tamamen sabit durabiliyor. Yani milim kıpırdamıyor. Yani bir insanoğlu şu an bu teknolojinin yani yanına bile yaklaşmamış durumda. Yani şu anki teknolojiyle mümkün değil böyle bir şey yapamıyor. Havada çok hızlı bir şekilde kanat çırpacak ve kafasını istediği gibi o sırada sanki normal bir koltuğun üzerinde oturmuş gibi istediği gibi hareket edebiliyor. Kanatlar o sırada tamamen onun kontrolünde. Bir santim yana kaymak istiyor mesela. Bir santim yana kayıyor, orada duruyor. Yani muhteşem bir yaratılış var burada ve en iyi uçma özelliği en iyi kuş olarak gösteriliyor.
Yani bu şuna benziyor. Mesela koşuyoruz. Olabildiğince hızımızla beraber. Ama o sırada kafamız böyle hiç kıpırdamıyor. Halbuki evet. O hareketle beraber, vücudumuzun hareketiyle beraber kafa da oynar yerinde.
Evet.
Bu ama uçmasına rağmen bir de
muhteşem bir sanat var burada yani bizim buna tesadüf maşallah. Demek işte doğada kendiliğinden oluştu demek gerçekten Allah zalim olarak nitelendiriyor zaten Kur'an'da. Allah'a iftira atılmış oluyor çünkü burada. Evet. Allah'a iftira atanlara da zalimlerdir diyor Allah ayette. Yani çok büyük bir zalimlik olur yani. Evet. Buna burada Allah'ın sanatını görememek, inkar etmek.
Bir de kendilerini bu kadar aciz duruma düşürmelerine hakikaten gerek yok. Yani canlının içine baktığımızda, hücrelerin içine baktığımızda bir örnek daha verelim. Muazzam bir iç içe geçmişlik var. Bunu ayırmanın imkanı yok. O iç içe geçmişlik, biyokimyacılar bunu çarklara benzetiyorlar. Çarkların birbirini döndürmesine benzetiyorlar. Bütün o hücredeki gerçekleşen olaylara. Evet. O çarklardaki en ufak bir hata bütün sistemi komple kilitliyor. Mesela bir örnek verelim. Şu genel olarak göstereceğim. Hani bunun detayına girmeyeceğim. Bütün biyokimyasal süreçler böyle karmaşık süreçlerle ifade ediliyor. Her nokta belli şeyler, vücutta bulunan kimyasallar. Her noktadan diğerine geçişler de enzimler yoluyla oluyor ve olabildiğince kompleks. Bunu çarkların birbirini döndürmesine benzetiyor biyokimyacılar. Ve buradaki en ufak bir hata, bakın yani burada o kadar fazla enzim var ki, yüzlerce enzim var. Bu enzimlerdeki yokluktan da bahsetmiyorum. En ufak bir hata çok ciddi hastalıklara ve ölümlere sebep oluyor. Yani bunun şeyi yok, telafisi yok. Mesela bir tane örnek verelim. Bu o çok sayıda olan çarklardan yalnızca biri. Krebs çemberi deniliyor buna. Bu hücrede bizim solunum yoluyla enerji elde etmemizin en önemli basamaklarından biri.
Krebs döngüsü.
Krebs, evet. Krebs döngüsü, Krebs çemberi. Çok çeşitli adları var. Burada çok sayıda ara madde var ve o ara maddelere geçişler de enzimler yoluyla oluyor. Bunlar proteinler. Bu enzimlerdeki tek bir eksik. Bu çarkı durduruyor. Yani bu çarkın devamını engelliyor. Bu sadece enerji eksikliğine de sebep olmuyor. Bakın. Yani bu az enerjiyle kendimi idare ederim mantığı da olmaz bunda. Bunun durmasıyla beraber burada ara maddeler var. Bu ara maddelerden proteinlerin yapı taşları üretiliyor bir kısmı. Amino asitler üretiliyor buradaki ara taşların bir kısmından.
Hücre bununla nefes alıyor artık. Yani solunma sistemi bu.
Evet, solunmanın yanında hücrenin yapımında görevli. Evet. Enzimlerin üretimi de bu maddelere bağlı. Yani bakın buradaki iç içe geçmişliği biraz daha vurgulayayım inşallah. Burada bu geçişler enzimler yoluyla oluyor. Enzimler de protein yapısında ama proteinler de aminositlerden oluşuyor. Aminositler de bu maddelerin varlığına bağlı. Bu varlıklar, bu maddeler başka enzimler yoluyla aminositleri ürettiriyor. Evet. Yani nasıl iç içe geçmiş? Yani
hepsi hayati. Yani bütün basamaklar çok hayati.
Hayati ve ikisinin de varlığı birbirini zorunlu kılıyor. Evet. Yani biri olmadan diğeri olmuyor. Enzim için aminosit gerekiyor, aminosit için de bu döngü gerekiyor. Ayıramıyorsunuz. Buradaki tek bir hata ölümlere, hastalıklara sebep oluyor. Dolayısıyla yani kademe kademe evrim iddiası hakikaten söylüyorum. Yani bu biyokimya açısından tarihin görmüş gelmiş geçmiş en büyük saçmalığı. Bu kadar akılsızlık, bu kadar saçma sapanlık olmaz. Çünkü biyokimyacılar böyle yapıyorlar. Yani mesela buradaki mesela bakteriler. Bakteri çok çeşitli bakteri kolonileri oluşturuyorlar. Her birinde de farklı genleri tahrip ediyorlar. O farklı genleri tahrip edilmiş bakteriler yoluyla hangi aşamada hangi enzimin görevli olduğunu anlıyorlar. Ve gerekli oluyor. Yani oradaki mutant bakteriler deniyor bunlara. Genetiği bozulmuş olan bakteriler yaşayamıyor. Yani önemli işlemlerini gerçekleştiremiyor. Fonksiyon kaybına sebep oluyor.
Evrimciler ne diyor? Mutasyonla o canlıya evet, yeni bilgiler ekleniyor.
Yani,
gelişiyor.
İnşallah.
Ama orada aklıma gelmişken söyleyeyim. Dün işte çıkmadan önce televizyonda iki tane film vardı. Bir tanesinin konusu böyle mutasyona uğramış insanlar var. Ve işte kimisi birisinin beynini okuyabiliyor, düşüncelerini okuyabilir hale gelmiş. Mutasyona uğramış ve karşısındakinin düşüncelerini okuyabilir hale geliyor. İşte başka birisi mutasyona uğramış, yaraları hemen iyileşir hale geliyor. İşte mesela kesiliyor, anında iyileşiyor. İşte bir tanesi mutasyona uğrayıp görünmez oluyor. Ondan sonra başka biri başka bir özellik kazanıyor. Bakın yani bilimsel bir veri olmadığı için ancak işte mutasyon filmlerde yararlı olur. Yani başka bir yerde yararlı olmaz. Gerçek hayatta mutasyonun bir faydası yok. Başka bir kanalda da dinozorlarla ilgili bir film vardı. Yine aynı saatte. Orada da işte dinozorlar, yani sürekli film içerisinde evrimden bahsediliyor. Kısaca öyle söyleyeyim. Yani bu nasıl evrimleşti, bu nasıl evrimleşti. Ya evrim ancak filmlerde olur. Başka hiçbir yerde olmaz. Gerçek hayatta evrim diye bir şey yok.
Ya Hollywood'u da evrimciler bu şekilde kullanıyorlar. Propaganda yönteminde evet. Çok güzel bir yöntem olarak tabii ki kullanıyorlar. İnsanları kandırmalı.
Tabii biz masum bir şekilde izliyoruz onu.
Mutasyon zararlı. Yani orada bir biyolog çıkıp demeç vermesi lazım. Demesi lazım ki işte kardeşim siz yalan söylüyorsunuz. Niye yalan bilgiyi doğruymuş gibi lanse ediyorsunuz? Biz laboratuvarda mutasyonların zararlı olduğunu zaten görüyoruz. Gidin kimseye röntgen çektirin diyebiliyor muyuz herkese? Herkes istediği kadar röntgen çeksin, X-ray alsın, röntgen ışını alsın diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. Evet. Neden? Çünkü zararlı olduğu için herkes biliyor bunu. Neyse ben size şimdi bakın az önce mikropları gördük. Ne kadar akıllı davrandıklarını, Allah'ın nasıl mükemmel bir bilgiyle onları yarattığını, sonsuz bilgiyle yarattığı, sonsuz güçle yarattığını ve her anda yaratmaya devam ettiğini.
İnşallah.
Makrofajların nasıl hareket ettiğini bilinçli bir şekilde gördük. Şimdi size bitkiler dünyasından, botanikten bir bilgi vereceğim. Çünkü Allah bitkileri de incelememizi söylüyor. Hı-hı. Bitkilerden bir örnek vereyim size. En basitinden bir bilgi. En basitinden bir canlıyı örnek olarak vermek istiyorum. Hı-hı. Bataklıklarda rastlayabileceğimiz bir bitki bu. Bitki derken yosun. Buna bataklık yosunu deniyor. Hı hı. Sphagnum denen ismi, Sphagnum diye verilen bir ismi var. Şimdi görüyorsunuz böyle bataklık bölgelerde yeşil yeşil. Bunun daha detaylı yakından görülen bir fotoğrafını şimdi görüyoruz. Şimdi burada bir harikalık var. Bu yosun nasıl türünü devam ettiriyor, soyunu devam ettiriyor? Bir defa bunun üremesi lazım. Çoğalmak için, hayatta kalabilmek için. Bunu çünkü yeryüzünün %1'ini kaplayan, o derece yaygın olan bir kara yosunu bu. Bu yosun çoğalmasını şu şekilde gerçekleştirdiği anlaşıldı. Science dergisinde 13 Temmuzlu daha geçen hafta yayınlanan Science dergisinde yer alan bir makalede detaylı olarak incelendi. Ve harika bir şekilde çoğaldı anlaşıldı. O da şöyle. Şimdi burada yosunun görüyorsunuz bitkisini. En tepesinde ise gördüğünüz şurası bir biber tanesi büyüklüğünde bir hazneye sahip. İşte bunun içinde, biber tanesi büyüklüğünde bu yuvarlak haznenin içinde spor denen üreme hücrelerini taşıyor. Spor denen üreme hücreleri. Yani nasıl insanlarda sperm hücreleri var, hayvanlarda sperm hücreleri var. Anne tarafındaki yumurtayla birleşip de üreme gerçekleşiyorsa... Bu da aynı şekilde sporları var. Sporlarını burada üretiyor ve biriktiriyor. Daha sonra havaya yayacak ve bu şekilde üreme diğer dişi üreme hücreleriyle birleşerek soyu devam edecek kara yosun. Evet. Şimdi bunların yayılmasında bir harikalık saptandı. O da şu. Bu biber tanesi büyüklüğünde hazne çok büyük bir kuvvetle patlayıveriyor ve çok yükseklere savruluyor ve bu şekilde bir bulut halinde sporlar çok uzak mesafelere ulaştırılabiliyor. Bu saptandı. Bunun için...
Şu ortadaki patlamış herhalde.
Evet, bu patlamış hali. Patlamış ve sporlarını etrafa yaymış halini görüyoruz. Bunun için buna bir bomba etkisi diye söyleniyor. Bir bomba etkisi ama bizim atom bombasında gördüğümüz buna vortex çemberi denen bir teknolojiyi kullanarak bunu gerçekleştiriyor. Uzak mesafelere çok büyük hızlarla ulaşması ancak atom bombasının ulaştığı o hızla, hıza benzer bir hızla ve fizik kanunlarını kullanarak bunu gerçekleştirdiği anlaşıldı. Bakın burada gördüğünüz
bu kapağı da yosunun, uçuyor herhalde.
Evet, haznesinin içinde sakladığı sporlar kapak fırlatılarak bir anda dışarıya doğru savruluyor ama 144 kilometre saat hıza ulaştığı saptanmış durumda.
Maşallah.
Bu sporların yosundan yaklaşık 17 santimetre yukarıya kadar ulaşıp orada bir bulut oluşturacak şekilde az önce şeyde gördüğümüz bakın atom bombası nasıl yukarıya çıkmış ve bir bulut oluşturmuş. Aynı bu şekilde bir bulut oluşturacak şekilde bunu gerçekleştirdiği saptandı. Şimdi bu hiçbir şekilde tesadüflerle açıklanamayacak bir olay. Neden? Çünkü maddenin havada yayılması için en verimli yöntemi kullandığı bu şekilde anlaşıldı. Evet. Yani Science dergisi de bir makale, bilimsel makale olarak bunu bu şekilde lanse ederken tabii ki bu harikalığı anlatmaya çalışıyor. Yani burada yalnızca bir hava patlaması değil. Çünkü çok özel bir hava püskürtme. Spermlerin yani o sporların çok özel bir şekilde püskürtülmesi söz konusu. Ve evet. Boyundan yaklaşık o karayosunun kendine ait boyundan 80 katı daha fazla bir mesafeye 17 santimetre yukarıya sporları fışkırtması söz konusu burada. 144 kilometre saat hıza ulaşacak şekilde bunu yapması söz konusu. Bu bir mucizevi, bir harikalık bir durum arz etmiş oluyor. Çünkü burada gördüğünüz kapsül sistemi nasıl oluyor da bunu yapıyor diye incelendiğinde şu görünmüş. Güneş ışınlarının altında gittikçe kururken içeride hava gittikçe sıkışmaya başlıyor. Çünkü büzülme söz konusu. Bakın büzülme, büzüle büzüle. Sonuçta bir kapak sistemi de var yukarısında.
Evet.
Kapak sistemi artık büzülerek, kuruyarak içeride bir basınç oluşturuyor. Ve basınç oluştukça en sonunda kapak dayanamayıp fışkırıveriyor. Kapak atılıveriyor. Basınçla beraber içeride sıkışmış olan hava o sporları yüksek bir hızla yukarıya doğru bomba gibi patlayarak, o yüksek hıza da ulaşarak bu şekilde püskürtebiliyormuş. Bu anlaşıldı.
Şuna benziyor biraz galiba. Mesela gazlı içecekleri güneşin altına koyarsak belli bir süre sonra patlıyor onlardı. Cihat Hocam,
evet,
biliyorsun.
Kapağı mesela gazoz kapağı veya işte tıpası, bir şişenin tıpası bir yerden sonra dayanamayıp nasıl patlayıveriyorsa yüksek bir hıza ulaşarak.
Evet.
Bu da aynı şekilde bu teknolojiyi kullanmış oluyor. Bu aklı ve taktiği kullanmış oluyor.
Normalde yani bir insana, hiç bilmeyen bir insana sonuçta bak bu gazlı içeceği güneşin altına koyuyoruz ama bir şey olur mu? Bir şey olmazlar. Değil mi? Bilmez yani insan böyle bir şey olacağını. Ancak buna şahit olduktan sonra, ben buna şahit oldum çünkü, şahit olduktan sonra böyle bir şeyin olacağını öğrenmiş olabilir. Şimdi bu bitki nereden biliyor bu bilgiyi? İnsanın bilmediği bilgiyi nereden biliyor?
Kesinlikle bildiğini kimse öne sürmez.
Evet.
Çünkü burada çok kompleks aerodinamik detayları biliyor olması gerekiyor. Bu makalede de zaten bu şekilde ifade edilmiş. Nasıl oluyor da bu bitki, daha doğrusu bu karayosunu çoğalmak için, üreyip çoğalmak için bu kompleks aerodinamik tekniği kullanıyor diye
evet.
Kendi kendilerine soruyor oradaki bilim adamları da.
Evet, inşallah.
Maşallah.
Maşallah.
Yani hiçbir şekilde tabii ki bu bitkinin onu bilmesi, yosun hücresinin alelade yosunun bunu bilmesi hiçbir şekilde mevzu bahis olamaz. Ancak çok üstün bir akılla Allah'ın onu nasıl yarattığı ve bunun da onun Allah'ın varlığına delil olduğunun bir kanıtı olarak karşımızda gözler önünde sergileniyor Allah'ın bir ayeti olarak.
Maşallah. İnşallah. İsterseniz bir ayetle bitirelim inşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. De ki sizin şirk koştuklarınızdan ilk kez yaratacak, sonra onu iade edecek olan var mı? De ki Allah yaratmayı başlatır, sonra onu iade eder. Öyleyse nasıl çevriliyorsunuz? Yunus suresi 34. ayet Allah. Allah diyor ki sizin şirk koştuklarınız, tesadüf, mutasyon, ondan sonra işte doğal seleksiyon, uzaylılar artık yani devreye giriyor yavaş yavaş. Onlar diyor ilk kez yaratabilirler mi ve o yaratmayı iade edebilirler mi diyor Allah. Yani DNA yapabilirler mi? İlk canlıyı oluşturabilirler mi? Hani o bilim adamların kanun diye öne sürdükleri Allah'ın zahiren verdiği şeyleri oluşturabilirler mi diyor Allah. Hiçbirisini yapamazlar. Yani sadece biz burada da Cihat Hocam çok güzel maşallah iman hakikati. Her şeyde en ufak şeyden en büyük şeye kadar hepsinde Allah'ın muhteşem yaratışını ve sanatını görüyoruz.
Maşallah. Evciler çünkü az önce belirttiğin gibi uzaylılar derken onun bir açıklamasını yapalım istersen.
Evet.
Evrimsel sıkışıkları noktada diyorlar ki uzaylılar geldi yeryüzüne, işte bilgiyi, DNA'yı getirdiler diyorlar.
Evet.
RNA'yı getirdiler diyorlar. Yani hiçbir şekilde hiç kimse RNA'yı yaratamaz, DNA'yı yaratamaz. Bu ancak çok üstün güç sahibi Yüce Rabbimizin yaratmasıyla mümkün.
İnşallah.
İnşallah.
Biz yarın 22.00'dan itibaren harunyahya.tv internet sitemizden, Mavi Karadeniz Radyo ve Kanal Avrupa ekranlarından takip edebilirsiniz. Herkese hayırlı geceler.